Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izindeyiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Recep Öktem, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhabalar.
Güray hocam, bu haftada tabii ki kitap armağanımız olacak bizleri arayan dinleyicilerimize. O kitabı tanıtacak hocamız bizlere, sevgili dinleyicilerimiz. Sorularınız oluyor, yorumlarınız oluyor. Ayrıca bekliyoruz sorularınızı, yorumlarınızı. Hem kitap armağanımız, hem sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19, 463 34 21. Zaman geçirmeden hocamıza sorayım. Hangi kitap hocam bu hafta? Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan. Yine çok güzel bir cilt Güray hocam.
Tabii. Bu haftada çok güzel bir hediye eserle ve 2020 yılının da canlı ilk programıyla dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Şuray Devlet'ten Danıştay'a adlı eseri dinleyicimizden ilk arayana hediye ediyoruz. Türk Tarih Kurumu yayınlarından 2018 yılında yeni bir baskı olarak çıkmış olan bu eser bir doktora tezidir. Zeki Eraslan, Doktor Zeki Eraslan Bey hazırlamıştır. Tabii Türk tarihinde, hukuk tarihinin içerisinde, Danıştayımızın tarihinde önemli bir dönüm noktası.
Şurayı 1868 devlet, hocam.
Şurayı devleti esas alıyor ve 1868'den 2018'e kadar olan 150 yıllık bir dönem, 150. yılı anma etkinliği yapıldı geçen yıl. 2018 yılında daha doğrusu. Ve Danıştayımızın bu anma etkinliğinde de bu kitap dağıtılmıştı. Güzel bir eser. Orijinal belgeler, yeni bilgiler var. Talihli dinleyicimizi, bu hukuk tarihi eserimizi talihli olduğu için tebrik ediyorum şimdiden.
Hocam kitabın içerisinde de yani az önce söylediğiniz de önemli. 1868'den başlıyor bu iş. Yani bir devlet demek öyle adıyla beraber hemen olan bir şey değil. 1868'den ta günümüze bir müesseseden mi bahsediyoruz?
Tabii 150. Yani? Yıl diyoruz ama 2020 yılı Türk tarihinin izinde programı içinde Türk Tarih Kurumu ve tarihçilerimiz açısından da devletimiz açısından da anlamlı bir yıl. 100. yıl etkinlikleri dolayısıyla çok önemli olaylara dönüm noktasında bulunuyoruz. 12 Ocak 1920 tarihinde son Osmanlı Mebusan Meclisi yeniden açıldı İstanbul'da. Ve bugün itibariyle artık son 3 gün geçti tabii 12 Ocak'tan. Bu hafta itibariyle 100. yılını anıyoruz Mebusan Meclisi'nin. Yaklaşık 10 gün sonra da Misak-ı Milli kararının alınışının milli bir karar olarak ilan edilişinin 100. yılı anması gerçekleştirilecek. Şubat ayında, Mart ayında yıl boyunca devam edecek olan İstiklal Harbimizin bağımsızlık yolunda giden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden Kurtuluş Savaşımızın 100. yılı dolayısıyla çok anlamlı bir yıl, tarihsel anlamda bir dönüm noktasını işaretliyor. Toplumlar tarihleri ancak toplumsal etkinliklerle hatırlarlar ve unutmaz hale gelirler. Bireyler toplumla birlikte andığında daha kalıcı hale gelir. Tarihi unutulmaz kılan şeyler toplumsal olarak anma ve hatırlatma etkinliklerinin yapılmasıdır. Bundan dolayı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nu da tebrik ediyorum. Türk Tarihinin İzinde programı dolayısıyla 100. yıl anma dolayısıyla 2020 yılında da programı devam etme yönünde karar aldılar. Ben bütün yetkili arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Görevli üst düzeyden en burada bulunan yönetmen arkadaşımıza kadar sizleri kutluyorum. 100. yıl anması sırasıyla gerçekleştirilecek. Tabii tarih insanın geçmişten ders alıp geleceğe bakışı için anlamlı bir ilim dalıdır. Ahmet Cevdet Paşa böyle diyor. diğer yeryüzünde her şeyin tarihini okuyabilirsiniz ama tarihi bir tanesi yazar diyor. O da insandır. İnsanın tarihidir. Tarihi yapan insandır diyor. Gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te tarih yapmak, tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Eğer yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır diyor. Demek ki tarihi doğru anlatmak, yanlış ve saptıran bir takım propagandalara karşı da cevap vermek bir sorumluluktur. İnsani bir sorumluluktur her şeyden önce. Milletçe, devletçe, medeniyetimizin, tarihimizin, kültürümüzün doğru bilinmesi anlamında bir savunma gerçekleştiriyorsunuz Türk Tarih Kurumu ile birlikte. Ben bütün arkadaşları, teknik ekibe kadar tebrik ediyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani az evvel söylediğimiz gibi Danıştay bir müessese, bizim radyomuz da Türkiye'nin Ses Radyosu da bir kısa dalga yayıncılığında bir evet. 1936 diye hatırlıyorum. Bilmiyorum nesten doğru mu hatırlıyorum. O tarihten bu yana TRT'nin kuruluşu 1964 hocam. Bizim radyomuz çok daha eski. O zaman TRT yoktu.
Tabii radyo yayıncılığı dünyada tabii ki
kısa dalga yayıncılığı hocam. Evet.
Yayın anlamında daha eskidir. Ve köklü bir radyo geçmişimiz var ve devletimizi temsil ediyor sonuçta dünyadaki sesimiz. Tarihimizin savunulması anlamında da güzel bir görevi tarihten gelen bir akış içerisinde yapıyorsunuz.
Hocam biz de şahsınızda Türk Tarih Kurumumuza çok teşekkür ediyoruz, Refik hocamıza, size. Değerli dinleyicilerimiz, Şura-i Devlet'ten Danıştay'a yapısal ve fonksiyonel dönüşüm 1868-1922 Zeki Eraslan tarafından kaleme alınmış. Bu haftaki kitap armağanımız, telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Az sonra Güre hocamızla sohbetimize başlayacağız. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Güray Köpük hocamızla sohbetimize. Biliyorsunuz 19. yüzyıla geldik. 19. yüzyılın ortalarına doğru yaklaşıyoruz. Değişme ve yenileşme arayışları var. Hocamızın bizlere aktardığı gibi Osmanlı'nın artık hemen hemen de son dönemi. Ve yine programlarımızın devamlı dinleyicileri anımsayacaklar. Çok daha geçmişe, eskiye gidiyor. Çünkü böyle bir ihtiyaç var galiba hocam ki bütün bu değişimler yavaş yavaş Tanzimat Fermanı'na geliyor. Tarihimizde önemli bir olay Tanzimat Fermanı. Fakat Tanzimat Fermanı'nın içeriğinin toplumdaki karşılığının ne olduğu konusunda da yeterli tezler var mı hocam? Siz buyurun saptayın.
Tanzimat Fermanı resmi olarak da bugün dinleyicilerimiz bakabilirler. Sayfa olarak resmi belgesiyle birlikte Ceride-i Havadis'te, Takvim-i Vekai'de yayınlanmış tam metni olan ve çevirileri olan bir belge. Tabii sadeleştirilmiş metinden okumazlarsa anlayamazlar. O kadar da ağır bir dille yazılmış edebi bir sanat içeriyor. Osmanlı Devleti'nin kendi içerisinde bir reform yapma ilanıdır. Bu reform idari ve hukuki bir reformdur. Yani kanunlar çıkarmayı, Avrupa'yı anlamda, modern anlamda kurumlar oluşturmayı ve devletin kendi içerisinde idari tasarruflarının nasıl yapılacağını projeksiyon halinde, gelecek vizyonu şeklinde ortaya koyan bir belgedir. Buna göre Tanzimat Fermanı'nın içeriğinde 2-3 Kasım 1839 tarihinde Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda irad edilmiştir. Padişahın da katıldığı, aynı zamanda devlet erkanının bulunduğu, ulemanın bulunduğu, halkın da katıldığı bir törenle halka ve dünya kamuoyuna, yabancı konsolosların, büyükelçilerin de bulunduğu bir uluslararası toplantıda ilan edilmiştir. Dolayısıyla Tanzimat Fermanı aslında Osmanlı Devleti'nin dünyaya bir ilanıdır. Ben şuyum, bu olmak istiyorum, geleceğim böyle olacak şeklindeki bir duyurusudur. Bunu da özellikle belirtmemizde yarar var. Yani Osmanlı Devleti'nin kendi iç tarihi açısından da bir yenileşme reform paketidir. Ve bu paketin bir milat olması beklenmektedir Osmanlı Devleti açısından. Ve bundan dolayı da yabancı elçilikler vesaire, dünyadaki devletler Osmanlı'yı tebrik etmiştir vesaire. Beklentilerini iyi niyetlerini padişaha ve vezir-i azama, sadrazama beyan etmişlerdir. Bu olumlu yansımaları olmuştur dünya kamuoyunda, basında Tanzimat Fermanı'nın. Onu da özellikle belirtmemizde yarar var. Neden olumlu yansımalar oldu? Osmanlı Devleti bir takım uluslararası meselelerle de yüzleşiyordu bu tarihle itibariyle ki biz Tanzimat Fermanı'nın aslında bütün bu gerekçelerle ilan edildiğini de anlıyoruz. Bu Tanzimat Fermanı içerisinde vaat edilen şeylere bakacak olursak mesela özellikle gayrimüslimlerle ilgili de bazı kanunlar, düzenlemeler yapılacağı taahhüt ediliyordu. Osmanlı hukuk sisteminin batılı anlamda yenileneceği aslında bir şekilde ifade ediliyordu. Osmanlı Devleti'nde ırk, din, mezhep ayrımı olmaksızın bütün vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlanacağı, ancak iç yönetim açısından da her birinin yeni kanunlarla hak ve hukukunun yeniden tanımlanacağı taahhüt ediliyordu. Bu şu demektir, yani 1839'da ilan edildi ama 1840'da, 1841-42'de her yıl yeni kanunlar hazırlandı Osmanlı Devleti'nde ve yeni kurumlar, müesseseler ortaya konuldu. Vergi sistemi değişti. Mesela çok ilginç bir şekilde patrikhanenin o tarihlerde vergi toplama hakkı tanındı. Ya da bakıyoruz işte dini cemaatlerle ilgili yönetim mekanizmasında yapılar değiştirildi. Yeniden bir kanun ile ortaya yeni bir tanım getirildiğini görüyoruz. Ayrıca askerlik sistemi baştan sona yenilendi. Ticaret kanunu değiştirildi, yenilendi. Uluslararası hukuka uygun şekilde düzenlemeler yapılmaya çalışıldı. Peki bu kanunlar daha çok nereden alındı? 1843-48 yılları arasındaki 5 yıllık sürece bakacak olursak, Osmanlı Devleti'nin 1840'tan 1850'ye kadar olan 10 yıllık dönemde, ki Sultan Abdülmecit Han zamanıdır, yapmış olduğu kanun reformlarının çoğunluğunu Fransa'dan aldığını görüyoruz. Çünkü yurt dışına öğrenci gönderme bakımından ve tesir bakımından Osmanlı Devleti üzerinde Fransa'da olan olayların ve Fransa'dan gelen öğrencilerin, yetişmiş devlet erkanının önemli bir söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Abdülmecit Han da nitekim bunları tasdik etmiştir. Yani bu kanunları onaylamıştır ama toplum hazır değildir. Toplumda tepkiler de olmaktadır. Ondan dolayı kanunları uygularken zorluklar da yaşandığını söyleyebiliriz. Bu kanunlar topluma uygun olmamıştır. Mesela vergi reformuyla ilgili bir büyük paket hazırlandı. Bu pakete göre Osmanlı Devleti muhasıl dediğimiz tahsildarlar eliyle, vergi memurları eliyle ülkedeki vergiyi toplayacaktı. Ve sistem yeni başladığı için halk, esnaf, pazar ve gümrük buna hazır değildi. Ardından bu vergilerin yerinde toplanamaması, tarla başından aynı vergilerin alınmasında yaşanan sorunlar, memurların zamanında vergiyi tahsil edememesi üzerine iltizam sistemine yeniden geçildiğini görüyoruz. Bu şu demektir: Osmanlı Devleti asıl iltizam sisteminin bozulmuş olan yönlerini merkezi bir devlet memuriyetiyle değiştiriyordu. Yani Osmanlı Devleti merkezi devlet sistemini kurgulamaya çalışıyor bu tarihlerde yeniden. İşte toprak sistemiyle ilgili reformlar var, iltizamı değiştirmek istiyor. Ancak Osmanlı Devleti 1858 yılında toprak sistemini gerçek anlamda değiştirebilecektir ve değiştirmeyi planlayabilecektir. Bu süre içerisinde baktığımızda 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı birbiri ardınca taahhütler olarak ortaya çıkacaktır. Osmanlı Devleti ne olmaya çalışıyordu? Yani bir imparatorluktu ama merkezi bir devlet olmak yolunu seçmek zorunda kaldığını hissediyordu artık. Bunu da görüyoruz. Çünkü iltizam sistemi aslında kısmen merkezin yok sayıldığı bir sistemdir de. Senedi ittifakta bunu görüyoruz. Vergi toplama hakkı, asker yetiştirme, bulundurma hakkı belli kişilere, beylere tanımlıyordu. Yani ayanlara veriliyordu Osmanlı Devleti ve muhatap olarak da onları kabul ediyordu. Bu ademi merkeziyetti bir yönüyle baktığımız zaman. Merkezin çok detaylı bir şekilde sahaya hükmedememesi anlamına geliyordu. Belli kişilere talimat verip siz buraları nasıl idare ederseniz edin, şu kurallara göre edin ama biz sizi biliriz şeklinde bir anlaşmayla adeta idare ediyorduk ki nitekim 1. Meclisiyet Meclisi'nde de Ayan Meclisi diye bir meclis ortaya çıkmıştır. Yani kanuni esasiden itibaren. Tanzimat dönemi diye bir dönem var Osmanlı Devleti'nde. Tanzimat döneminin tam olarak başlangıcını, Tanzimat'ın ilan edildiği bir tarih olan 3 Kasım 1839 olarak koyarsak Kanuni Esasi'nin ilan edildiği tarih 1876 yılıdır.
Hocam o zaman benim şimdi şurada yavaş yavaş Kanuni Esasi'ye geliyoruz ama gelmeden önce Tanzimat Fermanı'nın, bu Tanzimat'la yapılan düzenlemelerin, maddelerin Batılılar tarafından Osmanlı Devleti'ne dayatıldığı yolun yönündeki görüşlere ilişkin sizin fikriniz nedir hocam? Böyle görüşler var.
Tanzimat Fermanı'ndan önce Osmanlı Devleti'ne Tanzimat Fermanı'nın dışında pek çok şey dayatılmıştır. Yani sadece Tanzimat Fermanı değil. Dayatma derken burada çok klişe bir tabir, dayatma sözcüğü. Burada uluslararası güç dengeleri açısından, siyaset açısından Osmanlı Devleti'nin gücünün artık uluslararası sahada, diplomasi sahasında ne kadar, hangi devletlerle ölçüşecek durumda olduğuyla ilgili bir karar veriyoruz. Bunu şöyle ifade edelim. İngiltere açısından Osmanlı Devleti bu anki varlığıyla, yani 1839'lu yıllardaki varlığıyla Abdülmecit Han zamanında varlığı devam etmesi gereken ve aynıyla kalması gereken bir devlettir. İngiltere Büyük İmparatorluğuna göre, Güneş Batmayan İmparatorluk o tarihte. Rus Çarlığına göre, Çar 1. Nikola'dır o dönemde başta. 1. Nikola da Osmanlı Devleti mutlaka parçalanması gereken ve pay edilmesi gereken, buradan da tabii Rus Çarlığına paylar düşmesi gereken bir hasta adamdır. Bu şekilde bakıyor. Bu bakış açısı 19. yüzyılın sonlarına kadar böyle devam etti. Yani iki devlet açısından. Fransa nasıl bakıyor Osmanlı Devleti'ne? Fransa da kısmen Orta Doğu'da ve Afrika'daki sömürgeleri açısından, Uzak Doğu'ya doğru yol açmak açısından Osmanlı Devleti'nin özellikle Lübnan sahasındaki, Mısır'daki ve Afrika'daki toprak sahalarında muhatabı olan bir devlet ve buradaki sömürgelerine, kendisiyle irtibatı olan topluluklara, siyasi varlıklara, dini varlıklara vesaire hükmetmeye çalışan bir Fransa var. Bütün bunlar içerisinde baktığımızda Osmanlı Devleti Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanında Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı İngiltere ile birlikte Fransızların Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı koruduğunu görüyoruz o tarihlerde. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı askeri harekat düzenlemiştir. O zaman burada şunu görüyoruz ki aslında Osmanlı Devleti o tarih itibariyle kendi varlığını hem Doğu Akdeniz'de hem Anadolu Balkanlar ve Boğazlar bölgesinde hem de hatta Karadeniz'de İngiltere ve Fransa'yla bir şekilde pazarlık halinde götüren bir devlettir. Kendi valisinin isyanı ve Osmanlı ordusunun kendi içerisinde Nizip Savaşı'nda yenilmiş olması uluslararası sahada başta İngiltere olmak üzere Rusya Çarlığı, Fransa, Prusya yani Almanya o tarih itibariyle Osmanlı Devleti'nin itibarını düşürüyordu, zedeliyordu, zarar veriyordu. Tabii bu arada bir şeyi daha ifade edelim. Avrupa'da bu tarihler itibariyle bir başka imparatorluk daha var. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu büyük bir imparatorluk olarak var. Ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun içerisinde Fransız ihtilalinden gelen bir ayrılıkçı, milliyetçi hareket diyebileceğimiz yapılar çıkıyor. Avusturya'ya karşı Macar milliyetçileri hareket etmiştir ve isyan halindedir. Diğer taraftan Rus Çarlığı'na karşı da Lehler ve Lehistan yani Polonyacılar, Lehistan milliyetçileri hareket ederek Çarlık Rusya'sına isyan etmiştir. Birinci Nikola'nın rahatsızlığı aslında buralardan da var. Yani Rus Çarlığı'ndan kopmak isteyen yapılara karşı İngiltere, Rusya, Prusya birbirleriyle mücadele ederken Osmanlı Devleti'nin de burada kendi çıkarları açısından Rusya'yı niyet olarak gördüğünden dolayı yani Osmanlı'nın parçalanması için çalışan bir Rusya görüyor karşısında.
Hocam şu halde şimdi siz o zaman
dolayısıyla burada Osmanlı Devleti Macaristan ve Lehistan yönünde destek açıklıyor.
Güray Hocam şimdi şu halde uluslararası ilişkilerdeki dengelerin Tanzimat Fermanı'nın ilanına tesir olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Dünya tarihi boyunca böyle. Yani tarih her zaman için tekerrür eder, devamlılık arz eder. Roma dönemini anlatsam bazen ben öğrencilerimle lisansta dersi yaparken Roma tarihinden bahsediyorum. Hocam diyor bugünkü olan olayları anlatıyor gibisiniz diyor.
Hocam ben de aynısını söylüyorum.
Yani isimler değişiyor, olaylar çok benziyor birbirine. Bazen öyle. gerçekten tarih birbirine çok benzer olaylarla aynı coğrafyada üst üste gelebiliyor. Öyle olduğunda da ister istemez ta Kadeş Savaşı'na kadar insan düşünüyor. Yani Kadeş Savaşı nedir? İnsanlığın yazılı tarihin yazdığı en eski savaş ve barış anlaşmasıdır. Kadeş Savaşı ve Barışı. Bu savaşın ve barışın işte 5000. yılını kutluyoruz, anıyoruz neredeyse. Mısır'la Anadolu arasında olmuştur. Yani Hitit'le, Hitit Kralı 3. Hattuşili ile 2. Ramses arasında bugünkü Suriye topraklarında olan, Doğu Akdeniz'de olan bu savaş ve barışın iki metni vardır. Bugüne kadar da mücadele olmuş, savaş olmuş.
Budur yani, hocam.
Tabii. Evet. Tekerrür ediyor.
Güre hocam, nefeslenelim. Ondan sonra devam edeceğiz hocamızla sohbetimize değerli dinleyicilerimiz. Güre hocam, yeni yıl itibariyle yeni bir köşe açtık. Dinleyicilerimiz umarım beğenirler. Tarihte bugün ne olmuş? Şöyle kısaca bir değinelim istedik hocam Neslihan'la, yapımcımız Neslihan, evet, Değirmencioğlu ile birlikte. Güre hocam, bugün de 15 Ocak 1984. Ölümünü söylüyor Neslihan. 84'te hocam, 36 yıl önce bugün Kıbrıs'ta çok büyük mücadele vermişti Fazıl Küçük.
Evet.
Fazıl Küçük'ün vefatının yıl dönümü hocam. Onu analım istedik.
Evet, çok anlamlı bir gün bu yönüyle baktığımız zaman, rahmetle yad ediyoruz. Kıbrıs'ta Türk tarihinin, Türk mücadelesinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda baş rolü oynayan kahraman ve aynı zamanda tabii ki bugün itibariyle de çok yakından bildiğimiz, tesirleri yaptıklarıyla hala devam eden bir tarihi varlığımız. Aynı zamanda da rahmetle yad etmemiz gereken, her zaman da gençlere anlatmamız gereken Doktor Fazıl Küçük'ün hayat hikayesi ve mücadelesi bugünün gençliğine dersler, ibretler vermektedir.
Hocam, dediğiniz gibi zaten
bütün ailesiyle beraber bugünkü yaşamakta olan, onu tanıyanları da, onlara da tabii ki rahmetle, minnetle yad ediyoruz rahmetli olanlarını. Hayatta kalanlara da bu yolda çabalarını devam ettirmeleri yönünde hep
örnek alsın yanlarında olacak. Hepimiz örnek alalım, evet.
Örnek alınacak bir hayat verdi diyoruz.
Güre hocam, kısaca ben bilmeyen dinleyicilerimiz için hatırlatayım. Doktor Fazıl Küçük hocanın da, Güre hocamızın da az önce söylediği gibi, bir tıp doktoru aslında değerli dinleyicilerimiz. 1906'da Lefkoşa'da doğuyor. İstanbul'da okuyor Darülfünun'da. Sonra İsviçre'ye gidiyor. Orada Lozan Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitiriyor. İşte hocam, üniversitede öğrenciyken Kıbrıs Türklerinin Birleşik Krallığın atadığı valiler tarafından yönetilmesinde ısrar ediyor bu Kavanin Meclisi denilen meclis ve buna karşı çıkıyor. Böylelikle mücadelesine başlıyor. Dönüyor Kıbrıs'a, siyasete atılıyor. 1 Nisan 1955'te Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği'ni kuruyor. Bu örgüt Kıbrıs'ın tarihinde çok önemli hocam. Rauf Denktaşlar hepsi hemen hemen buradan yetişme. Doktor Fazıl Küçük'ün bir de bu yönü var. İnsan yetiştiriyor hocam.
Evet, özellikle Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi, kendi içinde mücadelesi olmasaydı, tabii ki Türkiye'nin orada oradaki insanımızın hakkını savunmak gerekçesi de ortaya çıkmayacaktı, çıkamayacaktı. Tarihten gelen varlıklarını, istiklallerini, haklarını korumak için öncelikle kendileri mücadele ettiler. Ve bu mücadelede Doktor Fazıl Küçük gibi, ayrıca geçmiş günlerde yine rahmetle yad ettiğimiz Rauf Denktaş'ı da yine rahmetle yad ediyoruz. Bu çerçevede baktığımızda gerçekten Kıbrıs'ın günümüzde en azından bir katliamdan kurtulmuş olan toplum olarak devam edilmesi, Kıbrıs Türk ve Müslüman toplumunun hayatiyetini sürdürebilmesi için hayatını ortaya koymuş bir isim Doktor Fazıl Küçük. Rahmetle yad ediyoruz.
Allah rahmet eylesin değerli dinleyicilerimiz. Bölümümüzü bitiriyoruz. 1958 yılında son şunları da söyleyeyim. Mitingler düzenliyor. Ya Taksim ya Ölüm mitingleri düzenliyor. 17 Şubat 1959'da Londra'da bir konferans toplanıyor. Burada Kıbrıs Türk halkını temsil ediyor. Ve varılan anlaşmayı da Kıbrıs Türk halkı adına imzalıyor. 1959'da da o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bildiğiniz gibi tabii yok. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevine seçiliyor ve 15 Ocak 1984 tarihinde de vefat ediyor. Tekrar rahmetle yad ediyoruz hem onu hem Rauf Denktaş'ı ve diyoruz ki cennet mekanları olsun. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla Tanzimat Fermanı'nı konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, önemli bir döneme geldik. Artık 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren olaylar çok hızlanacak. Hepsini teker teker hocamıza ben buradan soracağım. Sizler de telefonla sorabilirsiniz Güray Kırpık hocamıza. Hocam, Tanzimat'ın ilan edildiği dönem itibariyle 19. yüzyılın ortalarına gelirken Osmanlı Devleti'nde iktisadi görünüm neydi? Kamu maliyesinin vaziyeti neydi hocam? Yani oradan da bir zorlama var mı?
Osmanlı Devleti mali açıdan çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Tabii 1836 yılında Altan İbani ticaret anlaşmasıyla birlikte İstanbul'da imzalanıyor İngiltere ile.
Bu da önemli bir anlaşma.
Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti İngilizlere ayrı bir muafiyet tanıyor. Ticaret muafiyeti, İngiliz gümrük imzasına sahip olan bütün tüccarlar Osmanlı ticaret limanlarından ve gümrüklerinden faydalanabileceklerdi ücretsiz ve muafiyet hakkı tanınması açısından. Bir kapitülasyondu bu. Tabii Avrupalı tacirlerin yanı sıra Asya'dan gelen tacirlere de tanınmış olan bir hak oluyor böyle olunca. Çünkü İngiltere bu tarihler itibariyle çok büyük bir imparatorluk ve İngiliz pasaportuyla gezen ülkelerin sayısı baktığınız zaman dünyanın her yerinde olan en büyük nüfusa sahip bir ticaret yapısı. Osmanlı ticareti açısından bu bitiştir. Ve ekonomik açıdan da büyük bir zorluk ortaya çıkarmıştır. İşte Osmanlı Devleti bu durumda Fransa Mali Teşkilatı'na esas alarak bir vergi kanunnamesi çıkarttı. Ticaret kanunu çıkarttı. Fransa Ticaret Kanunu'na esas alan bu kanunname ile devlet vergi memurları atıyordu. Muhassıl ismiyle, az önce de ifade ettiğimiz gibi. Ve 1840 yılında yeni bir para sistemine geçildi. Bu para sistemine biz kaime-i muhtebere, yani Osmanlı kayması diyoruz. Kaybe-i muhtebere-i devlet-i aliye-i Osmaniye diye bir ismi var.
Hocam, hatta bugünkü süreçte de kaç kayma denir?
Yer alır yani. Evet. Para tarihi ve iktisat tarihimiz de önemlidir, 1840 tarihi. Hemen Tanzimat'ın sonrasındaki yılda basılıyor.
Hocam, kaç lira demezler, kaç kayma derler ya.
Evet, o kayma.
Oradan geliyor demek ki.
Yani kağıt para, evet, için kullanılıyor. Evet hocam. İlk kağıt para basılmıştır. Ancak halk kağıt paranın değerindeki karşılığın altın gibi, gümüş gibi olmadığını görerek kağıda pek önem vermemiş. Buna pul demiştir. İşte kayma sözcüğü de buradan gelmektedir. Pek de itibar görmemiştir. İlk kağıt paranın kısa zamanda bir de kalpazanlar aracılığıyla kopyası basılmıştır. Bu tarihlerde tabii aynısı basılan paraların tespiti sistemi de denetlenmesi de güç olduğu için Osmanlı Devleti'nde sahte para sorunu ortaya çıkmıştır. Ve halk itibar etmez olmuştur bu kaymeye.
Sarı liraya devam hocam.
Tabii. Yani, evet. Yani tekrarı ve taklidi olamayacak para şüphesiz ki burada altındı. Ve altın itibarını sürdürmüştür. Piyasadan derhal çekilmiştir halkın itibar etmediği bu kayma. Ardından da tabii ki muhasıl sisteminde tutmayınca Osmanlı Devleti eski düzene geri dönmek zorunda kaldı.
Hocam, muhasıl sistemi de tutmuyor.
Tutmuyor. Vergi memurları devletten maaş alacak şekilde atanıyorlar. İlk defa zaten şöyle bir şeyi de ifade edeyim. Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti devlet memuru atama politikasına başlıyor. Devlet memurluğu sistemi modern anlamda Tanzimat Fermanı ile birlikte başlamıştır. İlk defa vergi memuru atanması, müfettiş atanması ya da devlet erkanının önceki sistemden farklı bir şekilde kadroyla atanması olayı Tanzimat Fermanı'ndan sonradır. Mesela 1846 yılında ilk kez Yüksek Öğretmen Okulu diyebildiğimiz Darül Muallimine Aliye açılmış. yani bir erkek öğretmen okulu açılmış. 1848 yılında bir tane öğretmen maaşlı olarak, kadrolu olarak atanmıştı.
Kaç dediniz hocam?
1848 yılında. Yani evet. Bu Tanzimat döneminde, Abdülmecit Han zamanında onun fermanıyla açılan bir okul. Darül Muallimîn-i Âliye'nin mezunu değil tabii ki. Oraya atanan ilk öğretmen oluyor bu. Mezun daha sonra veriliyor. 2 yıl başlangıçta bu okul. Rüştiyeler yeni bir sistemle açıldı. 1846 yılından itibaren faaliyete geçen bir mekatibi umumiye nezareti kuruldu. Yani genel
Milli Eğitim Bakanlığı gibi hocam.
Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir şeklidir. Evet. Genel eğitim işlerinden sorumlu Genel Mektepler Bakanlığı kuruldu. Ardından bu Darül Muallimîn-i Âliye açılıyor. İlk öğretmen ataması o gün bugündür bir sorun olarak var. Yani onu da belirteyim, belki öğretmen arkadaşlar vardır.
Hocam, evet.
Yani atama denilen şey 1848'den önce yoktu. Devlet memuriyeti sistem anlayışı olarak da, kadro anlayışı da Tanzimat'la birlikte başladı. Daha önceden hocam kadro yok muydu vesaire derseniz, evet kütükler vardı, tayin kütükleri vardı vesaire, ama bu şekilde değil. Sistem tamamıyla merkezi bir hazineye bağlı olmuştur Tanzimat döneminden sonra. Ve kanunlarla,
hocam yine gelenekler. O söylediğiniz muallim yani, mektebi de Cumhuriyet'le beraber, ben de Gazi mezunu olduğum için biraz burada vurgu yapacağım. Gazi terbiye oldu. Daha sonra da Gazi eğitim aldı. O aynı şey. Işte, aynı.
Darül Muallimin'den sonra Darül Muallimat açıldı.
Buyurun hocam.
70 evet. yılında. 1871'de ilk öğrencisini aldı. Sonrasında da tabii ki bu sistem ikinci meşrutiyet döneminde yayılarak devam etti. İptidai ve orta dereceli okullar için yeni reformlar yapıldı. Rüştiye okulunun yeni bir şekilde ders müfredatının belirlenmesi, ders kitaplarının yazılması için tercüme odası reforme edilerek Encümen-i Daniş'e tahvil edildi. Encümen-i Daniş nedir? Encümen-i Daniş 1841'den itibaren görülen bir uygulama, ama 1851 yılında ilk kez ders kitaplarının incelenmesi ve müfredatın oluşturulması dediğimiz, cetvelin oluşturulması dediğimiz bir sistem geliştirildi. Eğitim sistemindeki reformlar açısından bu çok önemlidir. Yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş ve talim ve terbiye, tedris sisteminin değiştirilmesi, tevhidi tedrisat dediğimiz yöntemin geliştirilmesi açısından baktığımızda Encümen-i Daniş bir milattır 1851 yılında. Encümen-i Daniş hem bir ulema heyetidir, bilim heyetidir, ama aynı zamanda Milli Eğitim Teşkilatı'nın ders kitaplarının, derslerin, okulların nasıl kurulacağı, nerelerde kurulacağı ile ilgili kararlar alan bir temel kuruluştur. Buna göre rüştiyeler nerede kurulacaktı? Osmanlı Devleti bir reform paketiyle bunu öngörüyor. Şöyle diyor. 500 hanelik bir yerleşim biriminde bir rüştiye kurulmak zorundadır. Sıbyan Mektebi veya İptidaiye demiyor. Bakın, Mektebi İptidaiye ayrı. Mektebi İptidaiye köylerde de, kariyelerde de, kazalarda da, mahallelerde de olabilir. Ama Rüştiye Mektebi mezunu olan kişiler devlete memur olarak başvurup atanabiliyorlardı. Atanma hakkına sahiptiler. Meslek sahibi olabiliyorlardı. Dolayısıyla
hocam biz
Rüştiye'nin dinleyen, ayrı bir yeri var.
Yeni nesil Rüştiye'nin ne olduğunu...
Rüştiye ortaokula denk evet. sayılıyor. Yani Rüştiye okullarının anlamı bu. Yaş itibariyle de bugünkü lise mezunu çocukların, gençlerin yaşlarına tekabül etmektedir.
Sonra idadi değil. Tabii. Evet hocam. Güney hocam, az bir zamanımız kaldı ama hiç değilse bir giriş yapalım. Siz daha önce vezirleri de, veziri azamları da ayrı ayrı değerlendirirsiniz sultanlardan başka. Mustafa Reşit Paşa hakkında tarihi kayıtlarımız neler hocam?
Mustafa Reşit Paşa Avrupa'da, Paris'te yetişmiş. Avrupa'yı anlamda bir eğitimden geçmiş ve dünyayı bu anlamda Avrupa'dan başlayarak gezip görmüş, tanımış bir insan. Osmanlı Devleti'ni, özellikle Fransa ekolünü benimsetme yönünde çaba gösteren reformcu bir aydın kişilik. Mustafa Reşit Paşa'nın kendi emriyle kurduğu için bu Rüştiye'ye de, Rüştiye okullarına da Rüştiye ismi bu şekilde verildi. Aslında iki anlamı var burada. Bir, Reşit Paşa'dan dolayı, ikincisi de çocukların yetişkinlikleri ve olgunluk yaşına geldikleri yılları da kapsadığı için
Reşit,
Rüştiye, evet, Reşit oldukları yaşa denk geldiği için Rüştiye denilmiştir. Tabii Mustafa Reşit Paşa'nın Tanzimat Fermanı'nı ilan ederken çok büyük bir heyecan duyduğu, hazırlığı için padişahla çok büyük temaslar yaptı. Yabancı elçiliklerle olan ilişkileri. Bunların hepsi biliniyor.
Hocam bayağı da umut bağlamış galiba bu fermana kendisi.
Tabii fermanın Osmanlı Devleti'nin geleceğini de teminat altına alacak bir ferman olduğunu.
Öyle düşünmüş.
Devletin yenilenmesi bir projesi olduğunu ilan ediyor. Ferman bu anlamda olumlu bir havada ilan edilmiş. Yani Mustafa Recep Paşa bunu inanarak söylüyor, yazıyor, konuşuyor.
Hocam önümüzdeki hafta devam edelim buradan. Evet. Bu konuya ilişkin de değerli dinleyicilerim, hem Mustafa Reşit Paşa'ya hem de zaten dönemi irdelemeye devam edeceğiz. Ama hocam İstanbul'dan Okan Bal bugünkü kitabı kazanan dinleyicimiz program için teşekkür etmiş. Yeni yılımızı kutlamış ekip olarak 2020'de de programımıza başarılar dilemiş. Evet. Sağ olsun, var olsun Okan Bal.
Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun Okan Bey kitabınız. Güzel bir eser kazandınız. Yeni yılınızı da tebrik ediyoruz.
Yeni yılınızı kutluyoruz. İyi okumalar diliyoruz. Kitap elinizde olur. Ve Hollanda'dan Türker Öztopçu aradı hocam. Başta Güray hocamız olmak üzere bütün ekibin yeni yılını kutlar, saygılar sunarım demiş.
Ben de bilmukabele bütün program arkadaşlarımızla birlikte tebrik ediyorum kendilerini de.
Biz de iyi yıllar diliyoruz bütün değerli dinleyicilerimize ve önümüzdeki hafta Tanzimat Fermanı ve Mustafa Reşit Paşa ile devam etmek niyetindeyiz değerli dinleyicilerimiz. Süremizi doldurduk. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.